satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün satır arası programında 24 Haziran seçimlerine giderken partilerin Cumhurbaşkanı adaylarını ve ittifak arayışı tartışmalarını masaya yatıracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan gezisinin yansımalarını da programımızda değerlendireceğiz. Programımıza başlamadan önce bugün 1 Mayıs, bütün işçi, emekçi ve çalışan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pek çok noktada huzur, barış ve güvenlik içinde kutlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere meydanlarda işçiler coşkulu bir şekilde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutladılar. Üzücü bir olayın yaşanmaması tabii ki sevindirici. Çünkü 1 Mayıs bizim Türkiye'nin geçmişinde 1977 yılında Taksim'de yaşanan acı hatıralarla hatırlanan bir tarih. Ama bugün üzücü bir olayın yaşanmaması, bayram havası içinde bugünün kutlanması önemli. Tekrar 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Türkiye 24 Haziran seçimlerine koşar adım gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim başladı. 5 Mayıs tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmiş olacak Cumhurbaşkanı adayları.
Siyasi parti grupları için.
Siyasi parti grupları için. Diğer imza...
Bağımsız girecekler. 3000 imza ile girecekler için yarın sona eriyor.
Yarın sona eriyor, evet. Şimdi tabii Cumhur İttifakı'nın adayı belli. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ancak muhalefet cephesinde ortak aday arayışları vardı. Çatı aday arayışları vardı. Abdullah Gül ismi ön plana çıkmıştı ama ortak aday arayışlarında bir sonuca varılamadı ve muhalefet partileri kendi adaylarını gösterecekler. İstersen çatı adaydan başlayalım. Abdullah Gül ismi gündeme gelmişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu getirmişti Abdullah Gül ismini. Ancak Abdullah Gül geçen hafta cumartesi günü yaptığı açıklamada ortak aday arayışlarında neticeye ulaşılamadığını ve Cumhurbaşkanı adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı adaylığının söz konusu olmadığını değil de şöyle söylemek lazım aslında. Muhalefet bir parça halinde birleşebilseydi, tek yapı halinde birleşebilseydi Abdullah Gül adaydı. Yani onu söyledi açıklamasında.
Onu açık açık söyledi.
Evet, artık dedi adaylığım söz konusu değil çünkü muhalefet kendi arasında bir ortak çatıda birleşemedi. Ortak
büyük,
bir isimde
büyük
birleşemedi.
Mutabakat sağlanamadı
dedi. Evet. Bu şu demek aslında sevgili Bilal. Yani ben Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya hazırdım. Ama gerekli şartlar oluşturulamadığı için çıkamıyorum demek. Bu aynı zamanda şu da demek. Birkaç açıklama yapıldı hatırla. Bülent Arınç bir açıklama yaptı. Ben dedi AK Partiliyim dedi. AK Parti'den kopamam dedi. AK Parti'nin hilafına çalışamam dedi. Daha sonra eski başbakan Ahmet Davutoğlu çıktı. Dedi ki ben AK Partiliyim. AK Parti'den Halif'in lafına bir şey yapamam dedi. Mecliste basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı, 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül AK Parti'nin kurucularından olmasına rağmen o basın toplantısında ben AK Partiliyim diyemedi.
Evet.
Ben AK Partiliyim diyemedi ve AK Parti ile olan bağının tamamen koptuğunu gördük. Yani çünkü kendisine kardeşim diyerek Cumhurbaşkanlığını veren, Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayan ve arkasında kale gibi duran Recep Tayyip Erdoğan'a aynı şekilde hitap edemedi. Onun karşısına rakip olarak çıktı ve bunu da bir koşula bağladı. Bunlar zaten Abdullah Gül'ün yıpranması, kendisinin bile bile kendisini yıpratmasının en önemli köşe taşları. Yani belki bu şekilde değil de doğrudan Saadet Partisi'nin adayı olarak çıksa bu şekilde yıpranma olmazdı. Yani siyasi rekabet olur ayrı ama yani bir zamanlar sana hayır demiş olan, Cumhurbaşkanı seçilmeni engellemeye çalışmış olan CHP'nin desteğini alarak, HDP'nin desteğini bekleyerek Cumhurbaşkanı adaylığına kalkışmak gerçekten Abdullah Gül'e yakışan bir hareket olmadığını düşünüyorum ben. Şöyle bir ifade vardı, bazı yazarlar da kaleme aldılar. Siyasetteki kardeşlik doğuştan kardeşliğe benzemiyor. Yani kardeşim diye hitap ettiğiniz insanlarla bir süre sonra rakip haline gelebiliyorsunuz. Yani ben üzüldüm açıkçası. AK Parti'ye büyük emek vermiş isimlerden bir tanesi Abdullah Gül. Türkiye'ye büyük emek vermiş, hizmet etmiş isimlerden bir tanesi. Bu şekilde kendi tabanına, kendi partisine sırtını çevirmesi aslına bakarsan çok tartışılacak ve üzüntü verici bir durum. Çünkü AK Parti'nin başarılarında onun da görev yaptığı o 7 yıllık süre içerisinde önemli hamleler gerçekleştirildi. Ne oldu da bugün başkalarının desteğiyle AK Parti'ye karşı bayrak açtı? Yani bunu anlamak mümkün değil. Kendini inkar gibi bir durum bu.
Evet. Şimdi tabii Abdullah Gül Türk siyasetinin önemli isimlerinden birisi. Refah Partisi'nde başladı siyasi hayatı. Daha sonra Fazilet Partisi ile devam etti. AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Ve AK Parti'nin ilk başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman milletvekili seçilemediği zaman AK Parti iktidar olmuştu. Ama Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olamadığı için başbakanın AK Parti içinden bir başka isim olması gerekiyordu. Ve AK Parti'de tercih edilen isim de Abdullah Gül oldu. Recep Tayyip Erdoğan da Abdullah Gül'ün başbakan olmasına destek verdi. Ona öncülük etti ve Abdullah Gül başbakan oldu. Ve Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olmasından sonra da bayrağı Recep Tayyip Erdoğan'a devretti. Uzun yıllar AK Parti hükümetlerinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Ve arkasından 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme geldiği zaman aday olarak AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'dü.
Evet.
Ve biliyorsun dinleyicilerimiz de hatırlayacaklar, 2007 yılında pek çok olay yaşandı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olunca 367 krizi yaşandı, Anayasa Mahkemesi'ne gidildi, 27 Nisan'a bildirisi yayınlandı Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmasın diye. Ve Türkiye 22 Temmuz'da tekrar seçimlere gitti. Seçimlerin ardından AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü olacak yoksa başka bir isim mi olacak tartışması yaşandı. Ama yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki adayımız kardeşim Abdullah Gül'dür. Yani Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'e kardeşlik hukuku kapsamında yapılması gereken bütün her şeyi yaptı. Kardeşlik hukukunun gereği olan bütün adımları attı. Vefa, kardeşlik, dayanışma, siyasette yol arkadaşlığı, kader arkadaşlığının ne demek olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. Bu aşamada Abdullah Gül'den beklenen neydi? Kamuoyunun beklentisi neydi ve AK Parti tabanının beklentisi neydi? Abdullah Gül'den beklenen, kendisine Cumhurbaşkanı adaylığı teklif edildiği zaman bunu ilk baştan elinin tersiyle reddetmesi bekleniyordu. Çünkü kardeşim Abdullah Gül diyerek seni aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olman isteniyor senden. CHP istiyor, HDP istiyor, İyi Parti istiyor, Saadet Partisi istiyor ve diğer bilimum partiler istiyor. Abdullah Gül'ün burada yapması gereken, kendisine bu teklif getirildiği zaman ne demeliydi? Ben kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olmam. Adaylık teklifini dahi kabul etmem. Adaylık teklifinde bile bulunmanıza izin vermem olmalıydı. Ama sen de söyledin. Anlaşılan Abdullah Gül bu teklifi kabul etmiş.
Tabii.
Geniş bir mutabakat sağlanmasını istemiş. Geniş bir mutabakat sağlansaydı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olarak da sahaya çıkacaktı. Ama geniş bir mutabakat sağlanamadığı için Recep Tayyip Erdoğan karşısına aday olarak çıkamadı. Keşke aday olarak çıksaydı. Keşke aday olarak çıksaydı. O zaman milletimiz sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl destek vereceğini hep birlikte görecektik. Çünkü bizim milletimiz vefa duygusuna çok önem veriyor. Bizim milletimiz kardeşlik duygusuna çok önem veriyor. Bizim milletimiz sadakate çok önem veriyor. Ama Abdullah Gül bu hareketiyle Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olarak çıkabileceğini, bazı mihrakların adayı olabileceğini kabul etti. Eğer geniş mutabakat sağlansaydı aday olabileceğini açıkladı. Ama geniş mutabakat sağlanmadığı için de aday olmadı. Tabii Abdullah Gül defteri kapandı. Abdullah Gül defterinin kapanmasından sonra muhalefetin çatı aday projesi de çökmüş oldu diyebiliriz.
Tabii. Yani çatı aday projesi tümüyle çöktü. Hı hı. Şimdi ben aslında bunun böyle kamuoyuna anlatıldığı gibi de olduğunu düşünmüyorum. Belki biraz komplo teorisi gibi gelecek sana ama yani CHP tabanının Abdullah Gül'e oy vermeyeceği aşikar. Yani şu anda CHP %20-21 bandında seyrediyor oy oranı. Hı. Abdullah Gül aday gösterilse, ortak aday olarak gösterilse, özellikle de Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir adaylık sürecini yaşamış CHP tabanının Abdullah Gül'e evet demesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. %20'nin altında da kalırdı.
Zaten CHP milletvekilleri bunu da açıkladılar. Biliyorsun. Özgür Özel, Veli Ağbaba,
Muharrem İnce.
Muharrem İnce hepsi dedi ki Abdullah Gül adayımız değil. Aday olursa da biz desteklemeyiz mealinde tweetler attılar, açıklamalar yaptılar.
Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Abdullah Gül'ü bence bir başka ismi popülerleştirmek ve öne çıkartmak için kullandıklarını düşünüyorum. Çünkü CHP'nin zaten Abdullah Gül'le başarıyı yakalayamayacağı aşikar. Dolayısıyla Türkiye'de işletilen projenin hala devam ettiği kanaatindeyim. O proje nedir? O projede birdenbire neşet eden İYİ Parti ve Meral Akşener projesidir. FETÖ'nün ve Amerika'nın desteğiyle ortaya çıkan bu proje, İYİ Parti projesi, Abdullah Gül'ü de kendisine basamak yaptı bence. Çünkü bakıldığı zaman Abdullah Gül'ün reddedilmesinde, Abdullah Gül'ün ortak aday yapılmamasındaki ana aktör kim? Meral Akşener. Meral Akşener reddetti.
Meral Akşener adaylıktan vazgeçmeyeceğini açıkladı. Evet. Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiş olsaydı Abdullah Gül muhalefetin ortak adayı olabilecekti belki.
Yani ben kulis bilgilerine dayanarak şunu söylüyorum. İşte Meral Akşener'le görüşenler, Meral Hanım adaylıktan vazgeçmiyor kesinlikle ifadesini kullanıyorlardı bu süreçte geçen haftada. Hı hı. Ama CHP'nin de bunu bahane ederek kendi adayını çıkaracağını söylüyorlardı. Daha çatı aday projesi devam ederken. Fakat ben Abdullah Gül'ün ismini kullanarak Meral Hanım'ı işte vazgeçmeyen, direnen bir kadın, bir asena ya da nasıl tabir edersen bir siyasi figür olarak kamuoyunun önünde parlatmaya dönük bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Yani CHP zaten öteden beri Abdullah Gül ismini sadece kullanmaya çalışıyordu. Onun sebebi de Meral Akşener'i parlatmak. Eğer böyle olmasa CHP şu anda kendi adayını çoktan hazırlardı. Yani kendi adayını çoktan açıklardı. Hala bugün salı günü, şurada cuma günü, cumartesi günü adaylık süreci tamamlanacak. Ama ortada hiçbir şey yok. Hı hı. CHP'nin adayı hala belli değil. Cuma gününe randevu verdiler. Cuma günü, demin seninle de konuşuyorduk. Şu anda hala Kemal Kılıçdaroğlu o ismi biliyor mu? Onu bilmiyoruz bir. İkincisi de yani yarın öbür gün açıklanacak o ismin Türkiye'yi yönetmeye talip olan, Cumhurbaşkanı adayı olacak olan o CHP'linin ya da kimse işte o aday. Onun bir haberi olup olmadığını bilmiyoruz. Evet. Adam belki kimse o, adam erkek veya kadın. Yani Cumhurbaşkanlığına gelme ihtimali var. Haberi bile olmayabilir yani. Hı. Yarın Cumhurbaşkanı olacaksın diye sürpriz böyle çantadan tavşan çıkarır gibi Cumhurbaşkanlığı şeyi de çıkarabilirler. İsmi de çıkarabilirler.
2014 seçimlerinde öyle olmuştu hatırlarsan. CHP ile MHP muhalefet partileri olarak ortak aday gündeme getirmişlerdi. Ekmelettin İhsanoğlu ismi ön plana çıktı ve aday oldu. Ama Ekmelettin İhsanoğlu ismini son dakikaya kadar CHP milletvekilleri bile bilmiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu açıklayınca CHP milletvekilleri de öğrenmiş oldu.
Yani o Ekmelettin Bey biliyor muydu onu da bilmiyoruz. Yani son dakikada böyle gelişen şeyler. Hı hı. Dolayısıyla çok tuhaf bir yapı var. Bak demin sen de söyledin. Cumhur İttifakı'nın adayı belli.
Evet.
Recep Tayyip Erdoğan. Saadet Partisi ki mecliste temsil edilmeyen bir parti. 100 bin imzaya ihtiyacı var. Onun adayı belli. Bugün açıklandı. Temel Karamollaoğlu. Evet. İyi Parti'nin adayı belli. Meral Akşener. O da 100 bin imzayla mı aday olacak? Yoksa CHP'den transfer edilen milletvekillerinin imzasıyla mı aday olacak? O da belli değil ama ismi belli. Vatan Partisi'nden Doğu Perinçek çıktı. Adaylığını açıkladı. Türkiye'nin iktidar alternatifi olan Ana Muhalefet Partisi hala ortada yok. Hı hı. Ve sen siyaset kulislerini yakından takip eden bir insansın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2007 yılında adaylığı gündeme geldiğinde rahmetli Demirel'in bu konuda bir demeci vardı hatırlarsın. Demirel'e sordular Cumhurbaşkanlığı birine devredilebilecek bir görev mi diye. Sayın Demirel'in o zamanki yanıtını hatırlatmak isterim dinleyicilerimize. Hiçbir faninin reddedemeyeceği bir makam demişti Cumhurbaşkanlığı için. Yani böyle bir durumda Recep Tayyip Erdoğan bunu Abdullah Gül'e bırakmıştı ama ana muhalefet genel başkanının böyle bir imkan önüne gelmişken Cumhurbaşkanı adayı olmak ya da Cumhurbaşkanı seçilme imkanını elinin tersiyle reddediyor olması gerçekten insana çok garip geliyor. Çünkü siyaset kazanmak için yapılır. Bir iddia uğruna yapılır. Siyasi hedefleriniz vardır. İdeolojik hedefleriniz vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 82 milyon insana onlara bir takım vaatleriniz vardır. Bunları gerçekleştirmek için siyaset yaparsınız. Siyaset bir fan kulüp değildir yani. Dostlar Meclisi değildir. Siyasette iddia ortaya koyarsınız.
Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün ilginç bir demeç verdi. Sen de hatırlayacaksın. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki siyasi parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasına doğru bakmıyorum dedi. Doğru bulmuyorum dedi. Çünkü dedi bir siyasi partinin genel başkanı 80 milyonu kucaklayamaz.
Böyle bir şey yok yani. Bu siyasetin gerçeğine ters.
Şimdi şöyle bir şey. Yani siyasi partilerin amacı ve siyasi parti liderlerinin amacı 80 milyonu kucaklamaktır. Sen 80 milyonu kucaklamak üzerine politikalar üretmek zorundasın. 80 milyonu kucaklayacak stratejiler geliştirmek zorundasın. Eğer sen toplumun bir kesimini kucaklamak üzere politika yapıyorsan yapma. Zaten sana millet de destek de vermez, millet oy da vermez sana. Sen 80 milyonu kucaklamak üzere yola çıkacaksın ki millet sana destek verecek. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu demecini çok yanlış buldum. Çünkü bu CHP'nin ilkelerine de aykırı bir şey. Çünkü CHP'nin amacı nedir? CHP Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak 80 milyon Türk milletini kucaklamak zorundadır. Kucaklamak mecburiyeti vardır. Yani sen ben kucaklayamayacağım diyemezsin. Sen CHP genel başkanısın. Hangi partinin genel başkanı olursa olsun 80 milyonu kucaklamak zorundasın. Bir tane ferdi bile ayıramazsın toplumdan. Siyasetin dışında bırakamazsın bir tane ferdi bile. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını ben çok böyle hayretle izledim. 80 milyonu kucaklayamaz açıklaması.
Peki siyasi, şöyle sorayım ben o zaman. Buradan biz kendi kendimize Kılıçdaroğlu'na soru soralım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu İzmir milletvekili değil mi?
Evet.
İzmir'de sadece CHP'lileri mi temsil ediyor parlamentoda? Evet. Ya da CHP'ye oy veren insanları mı temsil ediyor? Bugün emeklilerle ilgili bir açıklama yapıyor mesela. Şeker fabrikalarıyla kapatılmasın diye açıklama yapıyor. Mesela orada çalışanların hepsi CHP'li mi? Orada çalışanların hepsi İYİ Partili mi? Yani ya da belediye başkanlığını düşün. Şimdi CHP'li belediye başkanı var bir sürü. Onlar sadece CHP'lilere mi hizmet ediyor? Yani bu siyasetin mantığına,
evet, siyasetin mantığına aykırı bir şey.
Siyaset biliminin kendi gerçekliğine aykırı bir şey yani.
Tamam, yani partilerin şeyi olabilir. İşte AK Parti kendisini muhafazakar demokrat olarak tanıtıyor. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat olarak tanıtıyor. MHP milliyetçi bir parti olarak tanıtıyor. Partilerin temel felsefeleri olabilir ama partilerin amacı 80 milyonu kucaklamaktır. Ve Cumhurbaşkanı kim olursa olsun seçildiği andan itibaren Türk milletinin cumhurbaşkanıdır. Ve 80 milyonluk Türk milletini kucaklamak zorundadır. Hiçbir ferdi ayıramaz. Teröristler ve terör örgütleri dışında. Onu ayrı tutalım tabii. Onun dışındaki 80 milyon Türk milletini kim seçilirse seçilsin cumhurbaşkanları kucaklamak zorundadır. Siyasi parti genel başkanları kucaklamak zorundadır. Benim anladığım şu. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmayacak.
Olmayacak.
Cumhurbaşkanı adayı olmamak için de kendisine bazı argümanlar geliştirmek istiyor. Ve bu geliştirdiği argümanlarından biri de o. Yani siyasi parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Çünkü 80 milyonu kucaklayamaz anlayışından hareket etti. Ve cumhurbaşkanı adayı olmamasına bir gerekçe olarak bunu öne sürdü. Tabii şimdi CHP'nin adayı kim olacak herkes merakla bekliyor.
Böyle bir şey yok. Yani ben bunu anlamıyorum. Hı hı. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir şey yok. Yani İngiltere'ye de giden İşçi Partisi'nin genel başkanı aday oluyor ya da önde gelen birisi aday oluyor. Yani onun simgeselleşmiş isimleri aday oluyor. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 93 yıllık tarihine bak, 97 yıllık tarihine bak. Yani böyle bir şey yok. Her zaman genel başkanlar aday olmuş. Türk siyasetinin anlayışına ve siyaset yapma amacının ötesinde konuşmalar yapıyor. Yani böyle bir siyaset bilimi yok. Böyle bir siyaset yok.
Fatih
yani.
Atik bir de bu 15'inde...
CHP milletvekillerinin yani CHP genel başkanının bu açıklamaları CHP'ye oy veren insanlara saygısızlıktır.
Doğru.
Yani eğer ben CHP'ye gönülden destek veriyorsam, Atatürk'ün partisi olan bu partiye altı oka destek vererek gönülden CHP'ye oy veren bir insansam o partinin iktidarda olduğunu görmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı ne demek? Şu anda sistem değişti. İktidarı gelecek kişi Cumhurbaşkanı olacak. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı kendisi hedeflemiyorsa, O zaman CHP'nin başında ne işi var? Yani bu soruya cevap vermesi lazım yani. CHP'nin başında niye siyaset yapıyorsun? Eğer böyle bir iddia ortaya koymuyorsan insanları neden oyalıyorsunuz diye sorarlar doğal olarak. Ve şunu da söylemek lazım. Siyaset bir kazanma sanatıdır yani. Sonuç alma sanatıdır. Mecburiyet olduğunda farklı şekilde davranılabilir. Ama bir siyasi partinin genel başkanı, insanların haklarını, emeklinin hakkını savunuyorum, çiftçinin hakkını savunuyorum, işte köylünün hakkını savunuyorum, öğrencinin hakkını savunuyorum derken bunların hepsinin CHP'li olduğunu mu düşünüyor? Ya da ne bileyim başka şekilde mi bir davranış biçimi geliştiriyor? Anlamak mümkün değil.
Evet.
O zaman neyin sözcülüğünü yapıyorsunuz? Siyaseti neden yapıyorsunuz? Yani bu sorulara cevap vermesi lazım Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Eğer öyle bir şey yapmayacaksa hesap uzmanlığına geri dönsün. Ne yapıyor yani CHP'nin başında?
Şimdi tabii burada bir de bu 15'ler meselesi var. CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekili. Kılıçdaroğlu dedi ki bu 15 milletvekili geri dönebilir istedikleri anda. Şimdi bu 15 milletvekili geri dönecek mi, dönmeyecek mi o tartışılıyor. İYİ Parti'den mi aday gösterilecek yoksa CHP'den mi aday gösterilecek? Bu konuda son durum nedir?
Bu konuda tabii Türk siyasetinde görülmemiş bir olay yaşandı. 15'ler olayı gerçekten çok çarpıcı. Güneş Motel'e benzetiliyor ama Güneş Motel'in de ötesinde değerlendirmek lazım bunu. Güneş Motel'de bazı milletvekilleri Bülent Ecevit'le görüştüler dönemin ana muhalefet lideriyle o zaman. Daha sonrasında bakanlık sözü alarak partilerinden istifa ettiler ve CHP iktidar oldu. Böyle bir amaç var orada. Bunu beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ahlaki bulursunuz bulmazsınız. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama orada CHP bak Bülent Ecevit kazanmak için bir hamle yapmış. Tamam mı? Siyasete partisini iktidara getirmek için bir hamle yapmış. Dolayısıyla önemli. Sana su ikram edeyim.
Çok belki teşekkür ederim. Dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Biraz rahatsızlığım var benim.
Evet. Şimdi 15 milletvekili kendi iradeleri dışında gerçekleşmiş bir hareketle ne yazık ki Türk siyasetinde dediğim gibi üzücü gelişmelerin yaşandığı bir şekilde partilerinden ayrılarak İYİ Parti'ye geçtiler. Daha sonra Meral Akşener bir açıklama yaptı. Dedi ki ben grup kararıyla değil 100 bin imzayla aday olacağım dedi. Bu hamleyle beraber zaten iş bitti. Yani bu milletvekillerinin CHP'den boşu boşuna istifa ettikleri ortaya çıktı. Eğer böyle gerçekleşirse. Ayrıca İYİ Parti'nin de seçimlere gireceği açıklanmıştı zaten daha evvelinde. Şunu söylemek istiyorum. O gün görüntüleri izlerken bir kere daha hayret ettim. 2016 yılında Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. MHP'den AK Parti'ye geçmesi beklenen milletvekilleriyle ilgili. Bu karakterde milletvekili olduğunu düşünmüyorum demişti. Evet. CHP'de de gerçekten bu karakterde milletvekili yok. Çünkü istifa edip İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri kendi iradeleriyle istifa etmediler.
Evet, doğru.
Genel başkanın talimatıyla istifa ettiler. Yani şuraya bağlayacağım sözü. O karakterde milletvekili yok ama o karakterde genel başkan varmış. Kendi siyasi, kendi oylarıyla CHP'ye oy veren insanların meclise gönderdiği milletvekillerini istifa ettirip İYİ Parti'ye gönderdi. Yani siyaset inanılmaz bir noktaya taşınmış oldu. Bu kabul edilebilir değildi. İkinci bölümüne gelince bu milletvekilleri ne olacak? Bu milletvekilleri yaptıkları hareketi ailelerine bile açıklayamıyorlar. Bir milletvekili şöyle diyor. Arkadaşlarını anlatırken eve gittim. Oğlum bana dedi ki baba sen ne yaptın? Baba sen ne yaptın?
Çünkü yılların CHP'lisi
evet
milletvekili.
Yani. Ve ayrıca başka bir tanesi seçim bölgesine gidecek mesela. Diyor ki İYİ Parti Genel İl Teşkilatı telefon ediyor. Efendim sizi karşılamaya gelelim ilinizde. İşte sizinle bir takım programlar yapalım falan. Milletvekili diyor ki ya ayıp olur şimdi. Böyle bir şey yapmayalım ben rezil olurum falan deyip. Yani reddediyor bu öneriyi.
Mecliste,
düştükleri duruma bakar
mecliste
mısın?
Mecliste sıralarına bile gidip oturamadılar. Yani
İYİ
Parti sıralarına bile gidip
yani
oturamadılar.
Ondan sonra da kalkıp diyorsunuz ki biz demokrasiden yana tavır koyduk. Öyle yaptık, böyle yaptık. Yani bunların hepsi evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na bence sonradan sufle edilmiş hareketler. Hala bir operasyon ve büyük bir akıl bunlara bu siyasetçilere dışarıdan talimat verdiğini düşünüyorum ben. Yoksa bu akıllarla başka şekilde Türk siyasetinin şekillenmesi, ilerlemesi mümkün değil. Bir de şuradan bakıyorum. Çatı adayı da birleştirseler, tek tek aday da çıkarsalar, hedef aynı. Hedef ne? Sen söyledin az önce. Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek.
Evet.
Ortaya bir proje koymak, Türkiye'yi ileri götürmek ya da işte başka bir şey yapmak yok. Abdullah Gül'ün de hedefi aynı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi de aynı. Saadet Partisi, bu işin taşeronluğunu yapan Saadet Partisi'nin hedefi de aynı. Meral Akşener'in hedefi de aynı. Tamam, siyasi olarak doğrudur. Rakipleri Recep Tayyip Erdoğan'dır ama yani sonuç almak için her yol mübahtır anlayışına sığınmak ve ortaya bir çare koymadan, bir çözüm önerisi getirmeden sadece saldırmak anlaşılabilir bir şey değil. Yani siz bir alternatif koyun. Vatandaş size teveccüh göstersin. Ama siz bir hiçbir alternatif ortaya koymadan sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaparak bu memlekete hizmet edemezsiniz yani. Geldiğimiz noktada 2018 yılındayız. Yani Türkiye'nin beklediği şeyler farklı. İnsanlar eleştiriyorlar. İşte hala millet Ay'a gitti, Mars'a gidiyor. Elektrikli otomobil yapıyor. Biz hala onunla uğraşıyoruz, bununla uğraşıyoruz diye. Ama Türk siyasetindeki o kör düğüm yapısını çözmedikten sonra maalesef bunlarla uğraşmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de şöyle güzel bir tarafı var. AK Parti aslında burada kendi elini zorlaştırdı biliyorsun. Normal parlamenter sistem olsaydı şimdi AK Parti'nin önünde hiçbir engel yoktu. Hı hı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin şöyle güzel bir tarafı var. Başarısız siyasetçileri ortadan kaldırıyor. Tarihin çöplüğünü atıyor. Eğer bu seçimde seçime gireceksiniz, Cumhurbaşkanı adayı olacaksınız, milletvekili olamıyorsunuz. Hı hı. Ne olacak? Kazanamadınız. Hadi güle güle. Yani başarı odaklı bir sistem. Evet. Dolayısıyla partinizin başında durmanız da mümkün değil. Yani bu saatten sonra ben Kemal
Zaten
Kılıçdaroğlu...
Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na aday olmamasının nedenlerinden birisi de o galiba. Çünkü Cumhurbaşkanı'na aday olsa milletvekili adayı olamayacak. Cumhurbaşkanı adayı olduğunda herhalde kazanamayacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanlığını kazanamayınca milletvekili de gitmiş olacak. O durumda partimin başında da kalamam düşüncesiyle Cumhurbaşkanlığına aday olmak yerine milletvekiline aday olmayı ve partisinin başında yeni dönemde de kalmayı tercih ediyor gibi anlıyorum ben. Tabii önümüzdeki süreçte yaşanan gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Fatih Atik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'a gitti. Ben bu ziyareti çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye-Özbekistan ilişkileri açısından tarihi bir ziyaret bu. Yıllar sonra ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özbekistan'ı ziyaret ediyor. Geçen Ekim ayında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzayev Ankara'yı ziyaret etmişti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iadeyi ziyarette bulunuyor Taşkent'e ve bugün de Buhara'yı ziyaret etti. Hı hı. Buhara hem Türk tarihi açısından hem de İslam tarihi açısından önemli bir şehir. Buhara'da Özbekistan Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanımıza eşlik ediyor. İkisi beraber Buhara'yı ziyaret ettiler. Dün Özbekistan parlamentosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi bir konuşma vardı. Özbekistan, Özbek milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dakikalarca ve ayakta alkışladılar. Çünkü tarihi bir konuşmaydı. Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihi ilişkileri vurgulayan bir konuşmaydı. Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu, kardeşliği vurgulayan bir konuşmaydı. Ben Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler... yeniden rayına oturtulmasından, yeniden düzelmesinden büyük bir sevinç duyuyorum. Çünkü Özbek kardeşlerimiz tarihten gelen bir kardeşliğimiz var, dostluğumuz var, dindaşlığımız var, karındaşlığımız var. O yüzden ben bu ziyareti oldukça önemsiyorum ve bu ziyarette 25 tane de anlaşma imzalandı Türkiye ile Özbekistan arasında. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha da artması hem Özbekistan'ın hem de Türkiye'nin lehine olacaktır. Bir de Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan dün çok önemli bir paket vardı. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamaları genelde hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ yapıyordu. Ancak bu sefer Başbakan Binali Yıldırım kendisi geçti kameraların karşısına ve bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da ilgilendiren önemli düzenlemeleri açıkladı. Bunlardan birisi imar barışı.
Evet, imar barışı çok önemli. Çünkü özellikle İstanbul'da pek çok ilde var ama... Hı-hı. Bina var ortada, bir yapı var fakat tapuya kaydı yok ya da işte bir şekilde hizmet alıyor ama yani satılamıyor, üzerine bina yapılamıyor, yıkılamıyor, başka şeyler. Hı hı. Bu noktada çok fazla bina olduğu söyleniyor. 12 milyonluk bir konut stokundan bahsediliyor. Hı hı. Şimdi bunlarla ilgili bir barış imkanı getirildi. Bunlar gidip gerekli harçları yatırdıktan sonra mülk sahibi olabilecekler, tapuya resmi kayıtları yapılabilecek. Ondan sonra istiyorsa doğalgazını da bağlatacak, elektriğini de bağlatacak veya evi yıkıp başka bir şey yapabilecek. Bu noktada da teşvik sağlayacaklar. Ya da dediğim gibi yani buraları satma imkanına sahip olacaklar. Kentsel dönüşüme sokabilecekler. Bu çok büyük bir reform. Bugüne kadar yapılmaması enteresandı. Seçim dönemi öncesinde açıklanan bu paketin toplam büyüklüğü 24 milyar TL. Hı hı. Sayın Başbakan da bunu söyledi. 24 milyar TL'lik bir paketten bahsediyoruz ama kasada bu para var mı diye soracak olursan bu paranın önemli büyük, bunun iki katı ya da en az bu kadar bir kaynağın imar barışından sağlanması söz konusu. Hı hı. Özellikle İstanbul'da Çengelköy, Sarıyer gibi büyük bölgelerde, Fikirtepe gibi bölgelerde de var. Büyük miktarlarda arazinin ve konutun bu şekliyle devletle işbirliği ve barış yaparak hazineye kazandırılması söz konusu. Büyük bir gelir sağlanması bekleniyor. Ben o diğer başlıklardan, vergi barışından, SGK borçlarının işte ötelenmesinden çok fazla gelir sağlanacağını beklemiyorum. Neden? Çünkü her yıl oluyor bunlar. Geçen yaz da buna benzer trafik cezaları ile ilgili, vergi borçları ile ilgili af sağlandı ama daha çok imar barışı ile ilgili önemli bir gelir beklentisi var. Ve tabii bunun ötesinde en büyük müjde emekliler için oldu. Şimdi ben sokakta...
Evet, 12 milyon emekli adeta bayram ediyor diyebiliriz.
Tam bayram ediyor. Yani bizim evet. Arkadaşlar var. Babaları emekli, anneleri emekli.
Benim kayınvalidem var. Dün akşam müjdeyi verdim kendisine. Dedim ki kayınvalideme, gözün aydın dedim, hükümet dedim, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde biner TL ikramiye verecek dedim. Kadın havalara uçuyordu, telefonda sesini duydum. Ondan sonra kurban param çıktı, evet, diye seviniyordu. O yüzden yani 1000 TL bu emekliler için, zaten aldıkları maaş 1600-1800 lira falan, 1000 TL onlar için çok iyi para.
Evet. Ve 2 ay içinde verecek.
Ardarda 2 bayramda da verileceği için ve bundan sonraki her bayramda verileceği için 12 milyon emeklimiz için gerçekten büyük bir müjde. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben bütün emeklilerimize.
Yani Allah ağız tadıyla emeği nasip etsin, evet, o paraları. Büyük bir kaynak ayrılmış.
Tabii şimdi buraya. CHP burada şey yapıyor, diyor ki bu bizim diyor seçim vaadimizdi diyor. Biz bunu gündeme getirdiğimizde hükümet karşı çıkmıştı diyor. Ama diyor şimdi diyor hükümet kendisi açıkladı diyor. Demek ki yani CHP'nin seçim vaadi doğru bir vaatmiş. Hükümet de bu vaadin doğruluğunu görmüş. Gereğini yapmış. Bence CHP bundan sonra daha iyi çalışsın. Hükümetin yapabileceği vaatleri gündeme getirsin. Ve hükümet de bunları zaten hayata geçiriyor.
Hükümetin önünü açmış oldu.
Gürsel yani. Tekin bir tweet atmış CHP milletvekili. Bizim bu seçim vaadimizdi. Biz bunu önermiştik ama hükümet şimdi yaptı demiş. Altına bir tane vatandaş da yorum yazmış. O zaman demiş CHP'nin iktidara gelmesine gerek yok. Nasıl olsa sizin vaatlerinizi AK Parti hükümeti yerine getiriyor. Sevgili dinleyiciler, satır arası programının sonuna geldik. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tekrar kutluyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Satır arası programında canlı olarak sizlerle birlikte olduk. Hepinize Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz.
Satır arası.